Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. İşte bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olduk. Bundan dolayı mutluyuz. Şimdi isterseniz programımıza kulak verelim ve bakalım programımız bizim mazinin hangi safhasına götürecek. Değerli dinleyiciler, Çihaçev isminde meşhur bir Rus coğrafyacısı var. Meşhurluğu geçen asırda tabii, geçen yüzyılda yaşamış. 1812 ve 1890 yılları arasında yaşamış. Çihaçev bizim açımızdan da ehemmiyetli. Kendisi İstanbul'u ve Türkiye'yi Türklerden de iyi tanımakla meşhurdur. Çünkü memleketimizde yıllarca kalmış, ilmi araştırmalar yapmış ve çalışmalarının neticesini İstanbul ve Boğaziçi adı altında neşretmiştir. 1864 yılında Le Bosphore et Constantinople isimli bir kitap bu Fransızca. Bir de Küçük Asya'nın yani Anadolu'nun fiziki coğrafyası, iklimi, bitkileri ve jeolojisi adında 8 ciltlik bir eseri var. Bu eserinde Anadolu'nun dağları, dereleri, ırmakları, çölleri, bozkırları, havası, ne yetişir, hangi çiçekler var, toprak yapısı nasıldır bunları incelemiş. Çihaçev bilhassa İstanbul ve Boğaziçi adlı eserini sanki turistler için yazmıştır değerli dinleyiciler. İstanbul'un mevkii, jeolojisi, denizleri, akarsuları, madenleri, iklimi, bitkileri, hayvanları, yapıları hakkında derinlemesine araştırma yapmış Çihaçev ve onları bu kitabında toplamış. Bu kitabında Avrupalı zenginlerin tatillerini İstanbul'da geçirmelerini teklif ve tavsiye ediyor. Bu sebeple de kitap yani Çihaçev'in Le Bosphore et Constantinople adlı eseri yani İstanbul ve Boğaziçi adlı eseri veya daha doğrusu Boğaziçi ve İstanbul adlı eseri İstanbul için yazılmış ilk turist rehberi dense yeri olacak bir kitaptır. Çihaçev meşhur Rus coğrafya bilgini İstanbul'un hususiyetlerini şöyle açıklamaktadır değerli dinleyiciler. Önce iklimden başlayalım. Yazın sıcak günlerini geçirmek için gidilecek yer Boğaziçi'dir. Çünkü Kuzey ve Orta Avrupa'nın bütün şehirlerinde yazın sadece gündüzler değil geceler de dayanılmaz derecede sıcaktır. İstanbul İtalya'dan ve Güney Fransa'dan daha serindir. Roma ve Napoli'ye gitmek ise kendini fırının ağzına atmakla birdir. Buna mukabil Boğaziçi'nde, bilhassa Tarabya'da, insan çok kez gündüz bile üstüne bir şey almak ihtiyacını hisseder. İstanbul ve Boğaziçi'nin serinliğiyle Avrupa şehirlerininkini bir an için müsavi eşit kabul etsek bile yine İstanbul'u tercih etmek gerekir. Çünkü Avrupa Yüksek Sosyetesi'nin yazlarını geçirmek için gittikleri Baden-Baden, Kissingen, Wiesbaden, Homburg, Ems, Spa, Karlsbad, Vichy, Biarritz gibi yerlerde yazın bile hemen hemen sürekli yağmur yağar. ve nihayet İstanbul yazları dünyanın hemen hiçbir ülkesinde görülmeyen şahane bir sonbaharla son bulur. Bu sebeple de İstanbul Mayıs ve Ekim ayları arasındaki 6 aylık müddet zarfında devamlı kalmaya elverişlidir. Manzara başlığı altında şunları anlatıyor. Çihaçev, Boğaz'ın şahane bir manzarası vardır. Avrupa'nın yazlık şehirlerinde, sayfiye şehirlerinde böyle güzellikler yoktur. Su, billur berraklığında yemyeşil veya masmavidir. Temizdir. Boğaziçi'nin iki kıyısı yeşillik cenneti vaziyetindedir. Medeniyet, buralarını henüz kirletememiş, bozamamıştır. Çihaçev'in kitabının 1864 yılında neşredildiğini unutmayın değerli dinleyiciler. Evet, başkalık. Sıradaki başlık bu. Başkalık başlığı altında Çihaçev diyor ki, İstanbul ve Boğaziçi, sosyal hayat bakımından da turisti şaşırtacak değişikliktedir. Burada dil ayrı, din ayrı, kadın, çocuk, erkek ayrıdır. Avrupa'dakilere benzemez. Türk sosyal sistemi tamamen farklı temeller üzerine kurulmuştur. Yabancılık. Evet, bu başlık altında da Çihaçev şunları söylüyor. Turist ülkesinde yemeye içmeye alışkın olduğu her şeyi İstanbul'da da bulabilir. Buharlı gemiler, demir yolları İstanbul'u dünyanın öbür yerlerine sürekli olarak bağlı tutar. İnsan İstanbul'un ne kadar değişik bir yer olduğunu ancak memleketine döndüğü zaman daha iyi anlar. İstanbul'daki bambaşka sosyal hayat turisti dönüşte daha çok etkiler. Uzaklık başlığı altında da Çihaçev şunları diyor. İstanbul Avrupa'ya en çok 7 günlük bir uzaklıktadır. Paris'in Notre Dame Kilisesi'nin gotik kulelerine veda ettikten 7 gün sonra İstanbul'un zarif minarelerini selamlamak mümkündür. İstanbul'a en kestirme yol Tuna yoludur. Viyana'dan küçük nehir gemilerine binen yolcu, Tuna'nın iki kıyısının güzelliklerini seyrede seyrede Romanya'nın Cernovoda yani Karasu şehrine kadar gelir. Nehir burada ani bir dönüş yaptıktan sonra kuzeye ilerler. Sonra tekrar sağa dönerek Dobruca bataklıkları arasından üç kol halinde yani Kilya, Sulina ve Ayayorgi kolları halinde Karadeniz'e dökülür. Osmanlı İmparatorluğu zamanında ilk demir yolu Çernovoda ile Köstence arasında yapılmıştı. Maksat yolu kısaltmaktı. Sonra bu iki şehir bir kanalla denize bağlanmıştır. Böylece bugün Viyana'dan İstanbul'a nehir yoluyla hiç aktarma yapmadan gelmek kabil hale gelmiştir. Bilim ve teknoloji, bilim ve arkeoloji başlığı altında da Çihaçev şunları diyor değerli dinleyiciler. Bilim ve arkeoloji meraklıları için İstanbul'un ve Türkiye'nin bulunmaz değerde olduğunu söylüyor. Birçok konulara henüz el atılmamıştır diyor. Evet, Çihaçev'in İstanbul, Boğaziçi ve Türkiye hakkındaki görüşlerinin başlıcaları kısaca böyle değerli dinleyiciler. Çihaçev, bütün bunları uzun uzadıya anlattıktan sonra Avrupa'nın varlıklı kimselerinin yepyeni ve resim gibi güzel yerler görmek için her yıl Almanya ve İsviçre'nin yolunu tuttuklarını, halbuki bu gibilerin bu ihtiyaçlarını Boğaz'ın büyüleyici sahillerinde çok daha iyi bir şekilde karşılayacaklarını bir kez daha vurguladıktan sonra, kitabının baş tarafında bu yolda ileri sürdüğü fakat birçok kimselerin pek inanmadıkları iddiasının böylece ispatlanmış olduğunu söylemektedir. Evet, gelelim güzelin kusurlarına. Çihaçev, turistin İstanbul'da bazı mahrumiyetlere katlanması gerektiğini söyler. Fakat bütün bunlara rağmen İstanbul'a gitmesini tavsiye eder. Çihaçev'e göre İstanbul'un ve Boğaziçi'nin başlıca 3 tane meselesi vardır. Muhasalat, otel ve eğlence meseleleri. Çihaçev'e göre turist, Avrupa yazlıklarında her istediği yere, tiyatroya gider gibi rahat vasıtalarla gider. Boğaz tepelerinde gezmek için ise yaya gitmeyi veya at sırtını tercih etmek zarureti vardır. Bu gezilerde yiyecek ve yatacağın da birlikte götürülmesi ve gecenin misafirperver bir çobanın ağırlığında geçirilmesinin de göze alınması gerekebilir. Boğaz kıyıları arasında gidiş gelişler için vaka vapurlar vardır. Fakat bunlar seyrek fasılalarla işler ve güneş battıktan sonra da faaliyetlerini durdururlar. Mamafi bunun haricinde bir kıyıdan ötekine kayıkla da gidilebilir. Ancak bu küçücük vasıtalarda kayığın dengesini bozmadan hareketsiz durmak ve dalgaların azgınlığını göze almak her baba yiğitin harcı değildir. Çihaçev'e göre bir başka mesele, Boğaz'ın ve İstanbul'un ikinci meselesi, otel meselesidir. Çünkü buralarda Beyoğlu, Tarabya, Büyükdere ve Büyükada gibi yerler haricinde otel denecek yer yok gibidir. Tabii Boğaz'ın birkaç yerindeki mezbelelikler hariç. Turist bunlarda uzun müddet beklemekten iyice azmış kan emici böceklerle aç gözlü aşçıların iki yanlı saldırısına uğrar. Bununla beraber Tarabya ve Büyükdere'nin çok muntazam otellerinden başka Kuruçeşme, Ortaköy ve Bebek'te Rum ve Ermeni evlerinde de kalınabilir. Turist buralarda Boğaz'ın muhteşem manzaralarını seyrede seyrede yaz ve güzün 6 ayını rahatça geçirebilir. Çünkü Rum ve Ermeniler pansiyonculuğa elverişli kimselerdir. Gelenekleri buna elverişlidir. Boğaz'ın muhteşem manzaraları diyoruz çünkü Batı Avrupa'nın meşhur sayfiyelerinin güzellikleri Boğaz'ın güzellikleri yanında hiç kalır diyor Çihaçev. Son olarak Çihaçev İstanbul'da üçüncü bir mesele olarak sosyal faaliyetlerin hemen hiç bulunmamasını gösteriyor. Burada tiyatro yoktur. konser salonları, bale salonları yoktur. Sosyete hayatı dediğimiz toplantılar yoktur. Kadın erkeklerin arasına karışmaz. Erkek henüz ailesi ve mesleğinin dar sınırları dışında bir hayata ihtiyaç duyacak derecede değildir. Böyle yüksek seviyede ihtiyaçların duyulmadığı yerde bu tür ihtiyaçları giderecek müesseselerin olmamasından daha tabii bir şey olamaz. Çiğaçev, işte bu noksanlıklara rağmen İstanbul'un ve Boğaziçi'nin gidilip görülmeye değer bir yer olduğunu, Le Bosphore Konstantinopol, yani Boğaziçi ve İstanbul adlı eserinde sık sık vurgulamaktadır. Değerli dinleyiciler, eski günleri usta kalemiyle anlatanların başında Selmet Muhtar Alust geliyor ve zaman zaman kendisinden eski İstanbul hatıraları sizlere anlatıyoruz. Eski kuş dili, yoğurtçu, kurbağalı dere başlıklı bir hatırasını bugün sizlerle paylaşmak istedik. Bundan 40-50 sene evvel, yani bu yazılar yazıldığı 1940'lı yıllar, buna göre hesap edelim, yani 1900'lü yılların başları. Kuş dili ve yoğurtçu çayırları, kurbağalı dere kıyıları Kadıköy'ün başlıca mesireleriydi. İlkbaharda, yazın, sonbaharda, ikindiden sonra, mehtaplı gecelerde kadınlı erkekli halkla tıklım tıklım dolardı. Vaktiyle İstanbul'dan Anadolu'ya, Irak'a, İran'a seyahate çıkanlar, Üsküdar'dan kervanlarla Bağdat Caddesi'ni tutar, Şimdi Paris Mahallesi denilen semtin gerisindeki ilk ayrılık çeşmesinde, ilerideki ikinci ayrılık çeşmesinde, daha ileride Selami Çeşmesi'nde veya Bostancı Köprüsü'nde hısım akrabası tarafından uğurlanırlarmış. Bostancı'dan ötesi şehir harici sayılırmış. Sultan II. Mahmut devrinde, yani 1808-1839 devresi arasındaki 30 yıllık devrede Kadıköy yakasına rağbet başlamış. Üsküdar'da Beylerbeyi'nde oturanlar koçularla, öküz arabalarıyla buralara tenezzühe, gezintiye gelirler, getirdikleri yahut kırda pişirdikleri yemekleri yerler, akşamleyin dönerlermiş. Kadı Karyesi, yani Kadıköy'ü, Karyeköy demek, 1860'ta büyük bir yangın geçirdikten sonra yanan evlerin fazlasıyla tekrar yapılması, sakinlerinin de günagün çoğalması üzerine hayli genişlemiş, şenlenmişti. Kuşdili Çayırı'nın yakınındaki yeşillikler, ağaçlar çoktu. Karşısına rastlayan Mahmut Baba mezarlığının selvilerinde kargalar, saksanlar eksik değildi. Etrafın kuş yatağı oluşuna şüphe yoktu. Velakin niçin oraya Kuşlu Çayır denilmemiş de Kuşdili Çayırı denilmiş bilmem. Öteden beri seyir ve seyran yeri olduğuna göre eskiden burada erkekler kadınlara kuş dilice mi söz atarlarmış da bu isim kalmış, onu da bilmem. Kuşdili Çayırı'nı her akşam Kadıköylüler seyirtir, küçük evli hanımefendiler kızlarını, gelinlerini, torunlarını önüne katıp hava almaya çıkar, kilimlere öbek öbek yayılırlardı. Cuma ve pazarları dereye bitişik salaş tiyatroda komiki şehir Kel Hasan Tuluat oynar, oyun paydos olunca çayır civcivlenir, iğne atsan yere düşmez hali bulurdu. Salt oralılar mı? Başka kimler gelmezdi ki? Fenerbahçe'den avdet eden, Acı Badem, Küçük Çamlıca, Koşu Yolu, Bağlarbaşı, Nuh Kuyusu'nda köşkleri bulunan kibar takımı, paşa kerimeleri, paşa mahdumları, damatları, konak faytonlarını, kira arabalarını toz yuvası yolun iki kenarına çektirirler, şıklığa pek düşkün beyler arabadan inip bir kenarda losturacıya iskarpinlerini cilalatırlar, üstlerini başlarını süpürtürler, arkadaşının koltuğuna girip yayan piyasa edenlere karışırlar, kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit kabilinden, yanındakine lügatlı lügatlı, Frenkçe kelimeler, karışık cümleler sarf ederlerdi. Ortalık, panayırdan farksız olurdu. Sucular, şerbetçiler, kağıt helvacılar, dondurmacılar, muhallebiciler, macuncular, baloncular, Eyüp oyuncakçıları ve çeşit çeşit dilencilerle pıtrak gibi. Çayır artık yükünü alır, kaş bu yerli, yeldirmeli, maşlahlı tazeler, alpaka ceketli, beli kemerli, daptaracık pantolonlu, burma bıyıklılar, bir aşağı bir yukarı piyasaya koyulurlar, tebessümler, işaretler teati edilir, araya karışan bisikletliler fır fır dolaşırdı. ...1903-1904 yıllarındaki Kuşdili Çayırı'na da bir göz gezdirelim. Bisikletliler kafilesinin başında Harbiye Mektebi'nin Erkan-ı Harbiye, yani kurmaya namzet sınıflarında talebe, Sülün gibi mülazım Lütfü Argeş'e merhum, Mektebi Sultanili Daniş ile kardeşi Aziz, İstanbul Sanayi Müdürü Doktor Aziz Fikret merhumlar, gene Mektebi Sultanili, yani Galatasaray Liseli Tahsin, sonradan şair Tahsin Nahit olmuş, kulakları çınlasın Şevki, iri yapılı sarı bıyıklı Nadir, kemençe üstadı Kemal Niyazi Seyhun, Doktor Cemal İsmail Paşa'nın oğlu Yusuf, dini bütün Mustafa Paşa'nın oğlu Faik, öbür gediklilerin de en belli başlılarını sayalım, yakışıklılığı ve sesinin güzelliğiyle tanınmış yüzbaşı Bülbül Asaf Bey, Bağbali'de katip Pembegül lakaplı Rifat Bey, piyade mülazımı edebiyat müntesiplerinden Raif Necdet, eski Galatasaraylı, Romanyalı Süleyman Suudi, Pembe Köşlü Kenan, Lokman Hapı lakaplı Kara Fazıl, Ney Üflemekle Mahir Cemil, Mütemadiyen Hafiften Hafife Gazel Terennümeden Tıknaz Hafız, Saçı Kaşı Kirpiği Bembeyaz Albinos, Mızıkayı Humayunlu Suat ve saire. Hürriyetin ilanını mütakip yani 1908 ikinci meşrutiyetinden sonra Çayır'daki Salaş Tiyatro'nun verisine Galatalı Hamdi Reis çalgılı bir gazino açmıştı. Hamdi evvelce Galata'da kumar kahvesi işletmiş. Gazinonun ince sazı haftada iki gün ikindiden gece yarısına kadar çalardı. Çok rağbet görürdü. Beyler bir tarafta, hanımlar bir tarafta. Arada perde var, sandalyeleri kurulurlar. Kemani Bülbül Salih'in, Udi Mısırlı İbrahim'in, Kanuni Ama Ali'nin, Gazelhan Sıtkı'nın, Hanenda Aksaraylı Yaşar'ın ahenklerini dinlerlerdi. Yoğurtçuya neden bu adın verildiği hakkında rivayetler muhtelifti. Köşede yoğurt yapan bir mandıra varmış. Cadde üstünde bir Rum sütçü yoğurdun alasını satarmış. Ben doğmadan 4 sene evvel bizimkiler yoğurtçuda bir ev kiralamışlar. Konu komşu arasında maruf kimseler de varmış. Mesela Mektebi Mülkiye Müdürü Abdurrahman Şeref Efendi. Askeri tabiplerden Ferik Ahmet Paşa. Baba Ali Erkanı'ndan Nurettin Bey, yani Münirettin Selçuk Besir Bestekar'ın babası. Tulumbacı başınınkiler, yani Sine Kemani Nuri Bey'in soyu sopu, hep oradalarmış. O zamanlar Ramazan ayı yaza tesadüf ettiğinden Çayır'da cemaatle teravih namazı kılınır, etraftakiler gecelik entarileriyle maşlahlarla namazı eda ederlermiş. Teravihten sonra Çayır'ın nihayetinde pedavra tahtalarıyla bölünmüş ağaçların altında Kavuklu Hamdi Orta oyununu oynar. Küçücük sahnede kara kaşlı, kara gözlü, şipşirin, aranik isminde Ermeni kadın, muhaciriz, biçareyiz ama ne bahtı kareyiz diye kanto söylermiş. Ramazan ayından gayri geceler, isteyen çayırda dolaşır, ekseri kimse sandallara binip, sazende ve hanendeleri de beraberinde alırmış. Taksimler, gazeller, şarkılar deme gitsin. 1908 meşrutiyetinin çıktığı sene, yoğurtçu gene canlanmıştı. Birkaç yaz derede Kalamış koyunda, Fenerbahçe Moda açıklarında gene deniz sefaları yapıldı. Yıllardan beri metruk kalan oyun yeri kahve haline sokulmuştu. Sahibi cepkenli poturlu Mustafa adında bir Rumelili, ocakçısı da dede denilen kalender meşrap bir Ermeniydi. Dede kahvede rakı şarap da bulundurur, meze hazırlar, içki tiryakilerini el altından verirdi. Meşrutiyet ilan edilmiş artık. Dananın kuyruğu kopmuş. İttihat ve Terakki başta. Eylül ayı girince burası balık meraklılarının aramgahıydı. Baş devamlısı Barometre Ali Bey, mumaleh göğe bulutlara bakar bakmaz, ertesi sabah havanın değişeceğini, poyraz mı, lodos mu, gün doğusu mu kara yel meseceğini, fırtına mı kopacağını derhal kestirirmiş. Ondan dolayı ona Barometre Ali Bey denirdi. O da buraların müdavimlerindendi. Sultanahmet zamanında Kurbağalı Dere şimdiki kadar dolmamış, suyu oldukça bol, çamur renginde, yukarı tarafları yosunlar, miyasmalar içindeydi. Üstünde 3 köprü vardı. Yoğurtçu cihetindeki ikisinden biri harap, öbürü hanımlara mahsus daptaracık zambur zumbur, üçüncüsü kuş diline yakın, altı kârgir, üstü ahşap, çukurlu tümsekli, yanları kırık dökük, tahta parmaklıklı, köhne mi köhne bir köprüydü. Dizgin kullanmakta usta konak arabacıları, arabayı hep o köprüden geçirir, hanımefendiler buna alışamayıp korkularından salavatlar getirir, gel gelelim bütün kira arabacıları faytonu, yaylıyı, talikayı yallah dereye sürerlerdi. Sebebi şu, sıcaktan dili bir karış dışarıya çıkmış beygirleri serinletmek, çamurlukların, tekerleklerin tozunu toprağını gidermekti. Müşteri hanımlar, beyler feryatta, aman ne yapıyorsun hemşerim, tepeden tırnağa zifoslara bulunacağız, maskaraya döneceğiz derlerdi. Kulak asan kim? Bazı arabacılar fırsat bu fırsat derinlere gider, paçalarını diz kapaklarına sıvayıp aşağı atlar, tekerlek taslarına kadar suya batmış arabayı yıkardı. Mahut Kagir Köprü'nün altından itibaren gerilerine Dereboyu denirdi. Baharda Kadıköylülerin mesiregahıydı. Çarıkçı, Hünkar İmamı, Söğütlü Çeşme, gazhanede oturan kadınlar kıyılara yaygıları serer, üzerine çöker, kucaklarında kundaklı sibyanlar, etraflarında sıra sıra çocuk, abur cubur tıkınırlar, bazen piyasaya kalkışırlardı. Cuma pazar akşamları kuş diline o çayırdakiler de buraya kadar piyasayı uzatırlardı. Dereboyu'nun keçi yollarından yürününce bir kır kahvesine gelinirdi. İşleteni de söyleyeyim, Kadıköy'ünün namlı yorgancısı Kamil Efendi'nin küçük oğlu Zekai'ydi. Kamil Efendi askatasının, yani alışverişinin kıtlığından değil, eğlence olsun diye Kelasan Tiyatrosu'nun büfesinde tutardı. Meşhur 12'lerden arta kalmış eski hovardalardandı. Kır kahvesinde asırdığı da çınarlar, asır görmüş çınarlar, bir salıncak bir de barfiks vardı. Omuzdaş takım kolan vururken tazelere yükselerek şıpıdıklarının ucunu çınarın dallarına değdirir. Perşembe günleri Harbiye, Bahriye, Mektebi, efendim Kuleli İdadisi Şakirdanından talebelerinden bazı gençler, havalinin cimnastiğe meraklı delikanlıları, sabit demirde türlü türlü marifetler yaparak birbirleriyle yarışırlardı. Daha ötelere açılmak netameliydi. Zira Sultan 5. Murad'ın çiftliği oradaydı. Vaka sabık padişah Çırağan Sarayı'nda yaşıyordu. 25 yıldır ne uzun çayır sırtlarındaki kasrına ne de çiftliğine adım attığı yoktu. Çiftlikte 2-3 uyuntu bekçiden başka kimsecikler arama. Fakat korkulu rüya görmektense uyanık yatmak hayırlıdır demişler. Fikir Tepesi'ni boylayacaklar sağdan uzaklardan dolanırlardı. Tepenin mevsimi Mayıs ayına münhasırdı. Çayırlar sarardı mı orada incin top oynardı. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.